Ayrım 17. Işık taşı bir suskun nefer Christian Jacques. Sayfa 224. Kumandan Mehi, Tebin kuzeyindeki sular altında kalmış papirüs ormanında avlanmak üzere yakın subaylarını ve birkaç saygın kişiyi davet etmişti. Batı yakasının baş yöneticisi olan Aubrey neredeyse korkudan ölmek üzereydi. Bölgenin tehlikeli olabileceğini ve bu durumda yaşama şansının çok zayıf bir ihtimal olduğunu biliyordu. Öfkeli bir su aygırı sandalı kolayca devirebilir, bir timsah korkunç bir hızla avının üzerine atlayabilirdi. Su yılanları etrafta cirit atıyordu. Üst düzey bir görevli sopasıyla yeşil boyunlu kuşun kafatasını patlatan Mehi'nin yanında yerini almıştı. Kuşları öldürmek ona büyük bir keyif veriyor ve avcılığıyla övünüyordu. "Abri başka bir yerde de konuşabilirdik," dedi. Mehi, "iş birliği yaptığınız kişilere ve karınıza güvenmiyorum," diye fikrini söyledi. "Neferin suçsuzluğu kanıtlandığından beri hakikat meydanı eski görkemine kavuştu. Loncaya saldırmak tehlikeli olabilir."
"Ben de öyle düşünüyorum. Bu yüzden size vazgeçmemizi ve resmi faaliyetlerimize yönelmemizi teklif ediyorum."
"Söz konusu bile olamaz azizim."
"Ama niçin olayın üstüne gidiyoruz ki?"
"Şu güzelliğe bir bakın Aubrey. Tabiat burada bütün vahşiliğiyle yasasını hissettiriyor. Öl ya da öldür. Sadece güçlü olan kazanır."
Maat zihniyetinin temeli tam olarak bu yasayla mücadele etmeye dayanır.
"Maat ebedi değildir," diye bağıran Mehi sopasını bir yalı çapkınına doğru fırlattı ve birkaç santimle ıskaladı. "Sinirlendiğim için isabet ettiremedim," diye yakındı. "Avlanırken en iyi silah soğukkanlılıktır. Denemek ister misiniz?"
"Hayır, beceremem."
"Aubrey, devam ediyoruz ve siz bana yardım edeceksiniz. Bu küçük adli başarısızlık beni kararımdan döndüremez ve başarılı olmamız için bir sürü neden var."
"Hakikat meydanını ele geçirmek bir Nübya kalesini almaktan daha zordur."
"Her kale fethedilebilir. Sadece iyi bir strateji uygulamak gerekir. Bugün Lonca kendini ulaşılamaz zannediyor ve büyük bir huzur içinde çalışmalarına devam ediyor. İşte zayıf noktaları da bu."
Ördekler ürkek çığlıklar atarak tehlikeyi haber verirken bir mis kedisi avcılardan kaçmak için bir papirüsün gölgesinden bir diğerine atladı.
"Sabredip sistemli bir şekilde savaşırsak kimse bizden kaçamaz."
"Hakikat meydanı için uyguladığınız strateji bu mu?"
"Bir kısmı azizim, buna bir şeyler daha katacağım. Yeni bilgiler edindiniz mi?"
"Nefer ve Panep Lonca'ya girdiğinden beri hiçbir şey öğrenemedim."
"Usta Panep, meslektaşları onun kaderini iyi tayin etmişler."
"Bu ismin bir önemi olduğunu sanmıyorum."
"Zanaatkarları iyi tanımıyorsunuz Aubrey. Ben hiçbir şeyi tesadüfe bırakmadıklarından eminim. Ve en ufak bir işareti bile dikkate almamız gerekiyor. Lonca üyelerinden biri yolculuk için köyden çıktığı anda bizi uyaracak bir gözetim sistemi kurdunuz mu?"
"Bu yapıldı ama şimdilik hiçbir sonuç çıkmadı."
"Böyle bir şey gerçekleşirse hemen bana bildirin."
"Geç oldu, şehre dönmemiz gerekmiyor mu?"
"Yeterince kuş öldürmedim."
44. Bölüm. Piramitler devrinde yaşamış olan yaşlı bilgi Ptahhotep şöyle derdi: "Dinlemek her şeyden iyidir. Siz hepiniz koşmasını, yüzmesini ve gevezelik etmesini bilirsiniz. Fakat son sınavınız beni dikkatle dinlemediğiniz için ağlanacak durumdaydı." Mezar katibi Kenhir her zamanki gibi çekilmez bir haldeydi. Önceleri eğitmenlik görevini Lonca'nın en iyi ressamına verir, o da katip ünvanını alırdı. Ama Panep geldiğinden beri derslerden ve azarlanmaktan bunalan kız ve erkeklerin üzülmelerine rağmen sınıfa kendisi giriyordu.
"Tek bildiğiniz şey alfabe ve çok kötü resim çiziyorsunuz. Okunaksız hiyerogliflerinize gelince her şeyi yeniden öğreneceksiniz. Kanat çırpan, dil çıkaran baykuş ve yavru kuş şekillerinizden bahsetmiyorum bile. Dinlemek istemeyen kişiye nasıl eğitim verilir? Tıkalı kulağınızı açmak için yüzlerce sopa atmalı."
Cesur Panep müdahale etti.
En büyük öğrenci ben olduğuma göre sınıfın hatalarından ben sorumluyum. Bütün sopaları kaldırabilecek kadar geniş bir sırtım var.
Tamam tamam, buna sonra geleceğiz. Katip gibi oturup kamışınızın ucunu sulandırılmış siyah mürekkebe batırın ve levhalarınızın üzerine ana harfleri yazın.
Bu levhalar köyün civarında bolca bulunan kireç taşı parçalarıydı. En kıymetleri mezarlar kazılırken ele geliyordu. Kaliteli papirüs kullanmaya layık görülmeyen öğrenci ve ressam çırakları için müsvedde görevini görüyordu. Bu basit malzeme Paneb'in çok hoşuna gidiyordu. Nihayet sanatını geliştirmek için gerekli araç gerece sahip olmuştu. Her yazıyı kararlı ve özenli bir şekilde yazması Kenhir'i şaşırtıyordu. İri yarı genç çok çabuk öğreniyordu. Hatta ellerine bakıldığında işaretleri çoktandır tanıdığı bile söylenebilirdi. Kenhir levhaları incelediğinde kızların erkeklerden daha yetenekli olduğuna kanaat getirdi.
''Sizler eğri büğrü sopalar gibisiniz. Fakat ben bir bilge olarak sizleri kazanmak için marangoz gibi çalışarak bir bastona şekil verir gibi sizi şekillendireceğim. Bu sizin kaderiniz. Bu okuldan okuma yazmayı öğrendikten sonra çıkacaksınız.''
Ve alıştırmalar öğle yemeğine kadar sürdü. Kenhir,
''Yarın balıkları çizeceğiz.'' diye bildirdi. ''Şimdi yemeğe gidin ve masada doğru dürüst oturun. Bilgeliğin yolu kibarlık ve saygıdan geçer. Paneb, sen kal.''
Çocuklar bağırıp çağırarak dağıldılar.
''Acıktın mı?''
''Evet,
ben de öyle ama acil bir işimiz var.''
Kenhir Paneb'e hafifçe parlatılmış bir parça kireç taşı ve gerçek bir katip fırçası verip ayaklarının dibine koyu siyah mürekkeple dolu bir hokka bıraktı. Delikanlı mest oldu.
''Bu harika bir şey. Asla üstüne çizmeye cesaret edemem.'' ''Cesaretini mi yitirdin?''
Paneb bu hakaret karşısında çok öfkelendi fakat kendini tutmayı başardı.
''İsmindeki harfleri 5 kez çiz. Pa, uçmaya hazırlanan bir ördek. Ve Neb, bağışları toplayan ve topladığı bağışların sahibesi olan bir sepet.''
Paneb acele etmeden söyleneni yaptı. Eli titremeden ortaya iki işaret çizdi.
''Başardım değil mi?'' ''Buna karar vermek sana düşmez. Sana bu ismi neden verdiklerini anladın mı?''
''Gökyüzüne doğru sürekli uçmak zorunda olduğumdan ve aldığım eğitime bağlı olan ustalığımın niteliğini görebilmem için.''
''Ustalık ha, ona epey uzaksın.'' diye homurdandı Kenhir. ''Bir göz önden görünen bir kafa, profilden görünen bir kafa, saçlar, bir çakal ve bir sandal çiz.''
Paneb bir çırak için şaşırtıcı bir kararlılıkla çizmeden önce sanki her işareti kendi içinde yaşıyormuş gibi epey zaman geçirdi.
''Kireç taşını kazıyarak hepsini sil.''
Kenhir kendi kendine, Seth ateşiyle yanan bir ruh nasıl oluyor da böylesine sabırlı ve titiz olmayı başarabiliyor diye sordu. Bu cesur adam gerçekten keşfedilmesi gereken bir sırdı.
İşte, bu papirüs kağıdındaki metni kopyala.
Kendir küçük ve sivri yazısıyla okunması zor olan muhteşem belge tomarını açtı. Aynısını mı çizeyim yoksa kendi tarzıma göre mi yorumlayayım?
Nasıl istersen.
Paneb ikinci çözümü seçti. Yaptığı işte en ufak bir hata yoktu ve metnin okunabilirdiği fark edilebilir bir şekilde artmıştı. Genç adam bir katip kadar becerikliydi. Bütün gün boyunca işaretler çizmekten yazısı okunaksız hale gelen Kenhir bu işe çok sinirleniyordu.
''Bana bu metni oku.'' ''Eğer dinleme eylemi insanın içine nüfuz ederse dinleyen işiten durumuna düşer.'' Dinleme iyi olduğunda söz de iyidir. Tanrıların sevdiği kişi işitendir. Tanrılar işitmeyen kulundan nefret eder. Söyleneni yapan işitmeyi seven kişidir. Dinlemeyen cahil ise hiçbir şey yapamaz. Bilgiyi cehalet ve yararlı olanı da zararlı gibi algılar. En nefret edilen şeyleri yapar. Bir şeyi bir diğerinin yerine koyma, sana ayak bağı olacak zinciri kırmaya çalış. Her kuralı bir bilenin kaleme aldığını unutma. Paneb, okumasını biliyorsun. Her kelimeyi akıcı bir şekilde okudun. Ama okuduğunu anladın mı acaba?
Bu metni tesadüfen seçtiğinizi sanmıyorum. Derslerinize yeterince kulak vermediğimi mi düşünüyorsunuz?
Bunu daha sonra konuşuruz. Gidip yemek ye ve kireç taşı parçasını bırak. O sana ait değil.
Panep uzaklaştığında Kenhir aynı zamanda kendi evi de olan Ramuse'nin evine gitti. Kenhir'in aşçı olarak aldığı kadın salata kuşkonmaz ve dana böbreği hazırlamıştı.
Geciktiğim için özür dilerim dedi. Ders beklediğimden daha uzun sürdü.
Ramuse, eşim hasta diye dert yandı. Bizimle yemek yiyemeyecek.
Önemli bir şey mi?
Bilge kadının teşhisini bekliyorum. Panep'e itaat etmeyi öğretebiliyor musun?
Katip yapmayı düşündüğüm farklı bir çocuk.
İstediğinin bu olmadığını biliyorsun.
Tot ilminin gereklerine boyun eğerse sıra dışı bir ressam olur. Öğrenmek sabır ister. Evreleri birer birer aşabilecek sabrı var mı acaba?
Ona karşı zaafın var değil mi?
Lonca'nın ihtiyacı olan bir güce sahip. İçinde olup bitenleri kim tahmin edebilir ki?
Kenhir, sana güveniyorum. Sen ve ekip şefi Neb onu yola getireceksiniz.
Başarısız da olabiliriz. Panep hırçın, coşkulu ve öfkeli. Her an isyan etmeye hazır bir kişi. Ondaki Seth ateşi o kadar kuvvetli ki onu kontrol altına alamayabiliriz.
Okuma yazma biliyor mu?
En az bizim kadar iyi biliyor. Bir seneden az bir sürede birçok kişinin 10 yılda öğrenemeyeceği kadar bilgiye sahip oldu.
Çocuklarla arası nasıl?
Mükemmel bir ağabey gibi. Onları koruyup dertlerine ortak oluyor ve onlarla oynamayı asla reddetmiyor. Doğal bir otoriteye sahip. Sesini yükseltmeye ihtiyacı yok. En kötüsü de yasaklarıma kulak asmayarak tembel öğrencilere ödevlerinde yardım ediyor. Onu cezalandırıp tehdit etmek lazım.
Gelecek neslin katiplerini yetiştirme kuralı aklında mı? Öğrencilere karşı tatlı dilli, sabırlı bir hoca olmak, duyarlılıklarını uyandırarak saygılarını kazanmak, sevgiyle onları eğitmek. Kenhir, bu genci eğitmeye devam et. Kusurlarını acımasızca eleştir. Hiçbir aykırılığına hoşgörü gösterme ve yavaş yavaş hayranlık duyacağı o ölümsüz şeylerin kapısını ona aç.
45. Bölüm.
Teb'in baş hazinedarı Mose saç dökülmesini önlemek için balık yağıyla kafasını ovuşturuyordu. Son sevgilisi ona yaşlandığını ve cazibesinin azaldığını söylemişti. Mose huzursuzlanıp şiddetli bir öfkeye kapılmıştı. Acil olarak çağırdığı doktoru ona dinlenip hasta kalbini yormamasını öğütlemişti. Onca sorumluluk altında ezilirken böylesine nasihatları nasıl dinlerdi?
Teb ülkenin 3. büyük şehriydi ama zenginlikler içinde yüzüyordu.
Vezir açık ve etkili bir idare tarzı olmasına özen gösteriyordu. Mose ara sıra kızı Serketa ile köye çekilip uzun zamandır ilgilenemediği bahçe işleriyle uğraşmanın zevkini çıkarmak istiyordu. Bir de kızı ona bir çocuğunun olacağını söylemişti. Bu harika bir haberdi ve kızı Mehi ile çok güzel bir çift oluşturuyordu. Mose etrafında yumurcaklarla mutlu bir yaşlılık geçirecek, torunlarının da en az babaları kadar yetenekli olduğunu ümit ederek onlara hesap işlerini ve idareciliği öğretecekti. Mehi o kadar kıvrak bir zekaya sahipti ki Mose'yi endişelendiriyordu. Mesleğinin dışında her şeye karşı kayıtsız kalması geleceğini tehlikeye atmıyor muydu? Mose şöyle bir düşündüğünde Teb kuvvetlerinin yeni başkomandanından sakınması gerektiğini fark etti. Mehi belediye başkanının nezdinde mütevazı gibi gözükse de bu sadece çıkarı içindi. Bu tip adamlar çoğunluktaydı ama Mehi hırslı olmasının yanı sıra zalimdi ve merhamet duygusundan yoksundu. Bir maske takmasına rağmen Mose onun gerçek yüzünü gün ışığına çıkaracaktı. Ancak sırf onun servetine konmak için tatlı ve çıtkırıldım Serketa ile evlenen bir çıkarcı olduğunu öğrenmekten korkuyordu. Mal mülk paylaşımı yaptığı sözleşmeyi değiştirmeyip çocuklarını da düşünmesini sağlama görevi Serketa'nın babası olarak ona düşüyordu.
Eski dostu olan Teb belediye başkanıyla son görüşmesi Mose'yi allak bullak etmişti. Başkan ona karşı mesafeli, hatta şüpheci davranmış, gelecekle ilgili tasarılarından sanki Mose bir yabancıymış gibi üstü kapalı bahsetmişti. Mose konumunu sarsmak için çok kurnaz bir şekilde her şeye karışan ve kendini mutlak halefi olarak tanıtan damadından şüpheleniyordu. Eğer durum böyleyse Mehi korkulacak bir rakip durumundaydı ve bu dalaverecinin vereceği zararları engellemeliydi. Mose'nin uşağı yemeğe davet ettiği çiftin geldiğini haber verdi. Serkiyeta cana yakın, Mehi ise kendinden emindi. ''Nasılsın sevgili kızım?'' ''Sağlığım mükemmel. Ya seninki canım babacığım?'' ''Sağlığıma hiç vakit ayıramıyorum. Vezir gelecek haftaya kadar Teb'in mali portresini istiyor ve her zamanki gibi raporlar eksik.'' ''Mehi size nasıl yardım edebilirim?'' diye teklifte bulundu. ''Sağ ol ama buna gerek yok. Yardımcılarım fazla mesai yapacaklar.'' Mehi ilk kez kayınpederinin tutumunda bir güvensizlik, hatta düşmanlık sezinledi. Acaba Mose tahmin ettiğinden daha mı uyanıktı? Serkiyeta nihayet sakin bir an diye yorumladı. ''Bu akşam Amon cemaatinin başı olan ve sadece inek ve öküzlerden bahseden sıkıcı biriyle yemek yiyeceğiz. Onun yerine daha neşeli birini getiremez misin?'' Damadının tepkisini ölçen Mose kızını dinlememişti. Serkiyeta babasının Mehi'nin ortaya çıkardığı korkunç dalgınlıklardan birinin esiri olduğunu düşündü. ''Baba, beni duyuyor musun?''
''Evet.'' Yani hayır. Ne var?
Önemli değil. Mehi alçak gönüllülükle şöyle dedi.
Herkes sizin ve ekibinizin çalışmasını övüyor. Yine de ihtiyacınız olursa bana güvenebilirsiniz.
Serkiyeta heyecanlı bir sesle, aşçının ne hazırladığına bir bakayım dedi.
Harika bir fikir. Mehi ve ben asma çardağın altında şarap içerek seni bekleyeceğiz.
Çardağın altı muhteşem ve boş düşüncelere dalınacak bir yerdi. Ama kumandan vakit kaybetmek istemedi.
''Sevgili kayınpederim, size iletmem gereken gizli bir bilgi var.''
''Doğrudan beni ilgilendiriyor.''
''Tamamen sizin görevinize yönelik. Sene başında birçok Suriyeli tüccarın Teb'e yerleştiğini biliyorsunuz.''
''Onların yasal izinleri var. Hiç kimse tutumlarından şikayetçi değil. Usulüne uygun bir şekilde ülkenin gelirine katkıda bulunup vergilerini de muntazaman ödüyorlar.''
''Bunlar sadece göstermelik. Gerçek bu değil.''
''Peki senin gözlemin ne?''
''Bir kontrol esnasında kapalı bir ambar adamlarımdan birinin dikkatini çekmiş ve gizli bir soruşturma yürütmüş.'' ''Suriyeliler batı yakasının köylüleriyle bir olup tahıl kaçakçılığı yapıyorlarmış.''
''Kanıtın var mı?''
''Hem de elle tutulabilir kanıtlar. Bu ambarda gizli muhasebe evraklarını saklıyorlarmış.''
''Ele geçirdin mi?''
''Hayır, bu işi size bırakmayı uygun gördüm.''
Yemek kısa kesildi. Serkiyeta akşamki ziyafet hazırlıkları için eve döndü. Mehi ve Mose ambarların bulunduğu semte yöneldiler. Mose bu kadar önemli bir kaçakçılığa bir an evvel son vermek için sabırsızlanıyordu. Kumandan tereddüt eder gibiydi.
''Yeri bilmiyor musun? Küçük sokağın karşısındaki binama Suriyeliler çok tehlikeli olabilir.
Oradalar mı?
Gidip emin olayım.
Mehi, kendini tehlikeye atma. Kızımın kocası ve bebeğinin babası olduğunu unutuyor musun? Askerleri çağır.''
''Tamam, ama buradan bir yere kıpırdamayın ve beni bekleyin.'' Mose damadının gösterdiği ambara gözlerini dikti. Oysa hububat kontrolü o kadar sıkıydı ki Teb başı hazinedarı Suriyelilerin onu nasıl atlatmayı başardıklarını bir türlü anlayamıyordu. Muhasebe evrakları suçu muhakkak kanıtlayacak ve cezası ağır olacaktı. Issız bir yerde ambar terk edilmiş gibiydi. Gizli belgeler için mükemmel bir zulaydı. Mose'yi merak ve sabırsızlık sardı. Mehi gecikince etrafa bir göz atmaya karar verdi. Hiç kimse yoktu. Kalbi çarparak ambarın kapısını açtı. Yüksek pencereden sızan bir ışık huzmesi papirüslerle dolu bir sandığı aydınlatıyordu. Mose ilk kağıdı açarken genç bir kızın kendisine doğru ilerlediğini fark etti.
''Sen de kimsin?''
Kız başını çılgın gibi sallayıp elbiselerini yırtıyor, gövdesini ve kollarını tırmalıyordu.
''Ne yapıyorsun, deli misin?
Genç kız imdat diye bağırdı, bana tecavüz ediliyor. Mose kızı omuzlarından tuttu, sus küçük yalancı.
İmdat çığlıkları daha da yoğunlaştı. Kapı açıldı, ellerinde kılıçla iki asker belirdi.
Bırak o çocuğu sefil.
Paniğe kapılan Mose silahlı adamlara döndü. Yanılıyorsunuz.
Ben, o.
Göğsünün ortasına inen şiddetli bir ağrı Mose'nin konuşmasını engelledi. Ellerini kalbine götürdü. Nefes almak için ağzını iyice açtı. Sonra yere yıkıldı. Genç kız alelacele giyinerek duvardaki gizli bir yarıktan kaçtı.
Mehi içeri girdi. Burada neler oluyor?
Kumandanım, baş hazinedar küçük bir kıza tecavüz etmeye yeltendi. Kız kaçtı.
O ise sanırım öldü.
Mehi cesede doğru eğildi. Tahmin ettiği gibi kayınpederinin kalbi durmuştu.
Zavallı bizi terk etti. Olup biteni gördünüz mü?
Görmedik ama çığlıklarını duysaydınız siz de öyle yorumlardınız. Olay anında müdahale etmemizi emrettiğiniz için.
Doğru yaptınız ama bu olayı unutmanız lazım. Kayınpederime güzel bir cenaze töreni yapılmasını ve ününün asla lekelenmemesini istiyorum. Hiçbir rapor tutulmayacak. Siz de hiçbir şey görmemiş ve duymamış olun. Bu itaatınızın karşılığı olarak size kumaş ve şarap verilecektir.
İki asker onayladıklarını gösterir bir şekilde başlarını salladılar.
Mehin'in bu oyun için tuttuğu küçük Suriyeli kız aynı gün yüklü bir parayla ülkesine döndü.
Kumandan Mose'nin ölümünden sonra Teb'in en zengin adamlarından biri olmuştu.
17. ayrımın sonu. Sayfa 237.